Ayrım 27, sayfa 241. Ebi için en kötüsü sabah saatleriydi. Uyku sersemliğiyle o gün yapacaklarını düşünüyor, sonra gidecek bir yeri olmadığı gerçeği tokat gibi yüzüne çarpıyordu. Yataktan kalkmadan Mark'ın hazırlaşını kulak kabartıyordu. Mark'ın yarı karanlık odada dolaştığını duysa da mutsuzluk girdi, bunun içine çıkıp tek kelime edemiyordu ona. Bir evi bir yatağı paylaşıyorlardı ama günlerdir birbirleriyle iki kelime etmemişlerdi. Aşkın ölümü böyle oluyor işte, dedi Ebi içinden. Öfke sözleriyle değil, suskunlukla. Ebi 12 yaşındayken babası tabakhanedeki işinden çıkarılmıştı. Ondan sonra haftalar boyunca her sabah kalkmış, işe gider gibi evden çıkmıştı. Ebi nereye gittiğini, ne yaptığını hiç öğrenememişti. Ölüm döşeğini bile söylememişti babası. Ebi'nin tek bildiği evde kalıp başarısızlığıyla yüzleşmekten korktuydu. O yüzden müsamere gibi her sabah evden çıkmaya devam etmişti. Tıpkı Ebi'nin bugün yaptığı gibi. Arabayı evde bırakıp nereye gittiğini hiç umursamadan sokaklarda yürüdü. Hava gece çok soğumuştu. Bir kafadan mola verene kadar yüzü dondu. Kahve ve susamlı bagel alıp bir köşeye geçti. Daha iki lokma yememişti ki yanındaki adamın okuduğu Boston Herald kapağına eşi ilişti gözü. Kapakta Ebi'nin fotoğrafı vardı. Sürünerek oradan kaçmak istedi. Herkesin kendisine baktığını düşünerek çevresinde kaçamaklar bakışlar attı ama kimse ona bakmıyordu. Masadan kalktı, bageri çöpe atıp dışarı çıktı. İştah kaçmıştı. Bir sokak ötedeki gazeteciden bir Boston Herald alıp bir apartmanın girişine sığınarak haberlere göz gezdirdi. Tıp eğitimi ruh sağlığından etti. Başta hastanesi asistan hekimlerinden Doktor Abigail DiMatteo, bölüm başkanı Doktor Colin Wetting'in deyimiyle en başarılı asistanlardan biriydi. Fakat Doktor DiMatteo'nun başına son birkaç ayda gelen talihsizlikler genç doktorun Ebi durduğu yerde soluk soluğa kalmıştı. Daha fazla okuyamayacaktı. Kendine gelip habere devam etmesi epey sürdü. Okumayı bitirdiğinde midesi bulanıyordu. Haberin yazarı Mary Ellen'in ölümü nedeniyle açılan davada Brenda ile barışmasına kadar her şeyi ortaya dökmüştü. Bunlar bir arada okunduğunda ortaya dengesiz, hatta tehlikeli bir kişilik çıkıyordu. İnsanların deli doktor korkusunda körüklüyordu. Bu haberde anlatılan ben olamam. Onu meslekten men etmeseler, hatta bir yolunu bulup asistanlığını bitirse bile böyle bir haberi peşini bırakmazdı. Şüphelerdi. Aklı selim sahibi hiçbir hasta psikopat olduğu söylenen bir kadının eşlerinin altına yatmazdı. Gazeteciye avucunda sımsıkı tutarak ne kadar yürüdüğünü kestiremedi. Nihayet durduğunda Harvard Üniversitesi meydanındaydı ve soğuktan kulakları acıyordu. Saatin öğleyi çoktan geçtiğini fark etti. Günün yarısını yürüyerek geçirmişti. Meydandaki sırt çantalı öğrencisinden buruşuk takım elbise hocasına kadar herkesin gideceği bir yeri, bir amacı vardı. Onun yoktu. Elindeki gazeteye baktı tekrar. Asistanlık programına kayıt yaptırırken çekildiği fotoğrafı kullanmışlardı. Aydınlık ve umut dolu gözlerle objektife bakan, rüyalarının peşine koşmaya hazır bir genç kadın vardı fotoğrafta. Gazeteyi çöp kutusuna atıp mücadele etmeliyim, mücadele etmeyeyim diye düşünerek eve yürüdü. Ama Vavyan'la ellerinde bir ipucu kalmamıştı. Vavyan dün Burlington'a uçmuştu. Akşam Abby'yi arayıp kötü haberleri sıralamıştı. Tim Nicholson'un muayenehanesi kapanmış, kendisinden haber alınamıyordu. Varan 1. Wilcox Hastanesi'nde o günlerde organ alındığına dair bir kayıt yoktu. Varan 2. Polis kayıtlarında o günlerde kaybolduğu bildirilen herhangi bir veya kalbi çıkarılmış halde bir ceset yoktu. Varan 3. İzlerini örtüler. Bir daha bulamayacağız onları. Kapıdan girer girmez telesekreterdeki ışığı gördü. Vavyan aramış, Burlington'daki numarasını bırakmış, aramasını istemişti. Numarayı çevirdi ama açan olmadı. Ardından Niobe'yi aradı. Ama tabii ki Ellen Lewis'e bağlanmadılar. Psikopat Doktor DiMatteo en taze komplo teorilerini kimse dinlemek istemiyordu. Başka kimi arayacağını bilemedi. Bahseden tanıdığı herkesi aklından geçirdi. Doktor Wetting, Mark, Hope, Mohadan, Stivik, hatta Susan Casado, Jeremiah Parr. Hiçbirine güvenmiyordu. Hiçbirine. Tam ayizeyi kaldırmış tekrar Vavyan'ı arayacaktı ki gözü pencereden dışarıya takıldı. Sokağın öbür ucuna bir bordo minibüs park etmişti. Seni piç kurusu, bu sefer kaçamazsın. Holdeki dolaba koşup dürbünü çıkardı. Pencereye yaklaştı, plakasını okuyabildi. Yakaladım seni, dedi içinden zafer duygusuyla. Telefonu kaptığı gibi kaskı yaradı. Telefon çalarken bir başkasının değil de onu aramasını garipsedi. Belki de gayri ihtiyar aramıştı. Kapına bir dayanırsa polisi ararsın. Tanıdığı tek polis de oydu. Ben komiser Kaska, dedi adam her zamanki duygusuz profesyonel sesiyle. Ebi pat diye minibüs gene geldi, dedi. Pardon. Ben Ebi DiMatteo. O minibüs yine geldi. Evin karşısında duruyor. Plakasını veriyorum. 539 TDV. Masa süresi plakalı. Kaska plaka yazarken bir sessizlik oldu. Brester sokağında oturuyorsunuz değil mi? Evet, hemen birini gönderin. Ne olur ne yapacağı belli olmaz. Siz kapıları kilitleyip sakin olun. Anlaşıldı mı? Tamam. Ebi telaşla solunu bıraktı. Tamam. Kapıların kilitli olduğunu biliyordu ama yine de kontrol etti. Her taraf kapalıydı. Salona dönüp pencerenin yanına geçti. Zaman zaman kenardan bakarak bekledi. Minibüsün hareket etmemesi umdu. Polis geldiğinde sürücünün ne tepki vereceğini görmek istiyordu. 15 dakika sonra tanıdık yeşil bir Volvo gelip minibüsün tam karşısına park etti. Kaska'nın bizzat geleceğini umuyordu ama adam çıka gelmişti. Onu görür görmez muazzam bir rahatlama hissetti Abby. Bu adam ne yapacağını biliyordur dedi içinden. Kaska adam akıllı yolunu bulurdu. Kaska ağır adımlarla karşıya geçip minibüse doğru ilerledi. Kalbi küt küt atan Abby pencereye yaklaştı. Kaska'nın kalbi de bu kadar hızlı atıyor muydu acaba? Sürücünün kapısına doğru adeta süzülerek gidiyordu. Hafifçe yana döndüğünde silahını çekmiş olduğunu fark etti Abby. Adamın elini beline attığını bile görmemişti. Bakamayacak kadar korkuyordu artık. Kaska için korkuyordu. Kaska yavaşça yaklaşıp pencereden içeri baktı. Şüpheli bir şey göremedi herhalde. Minibüsün arkasına dolaşıp arka camından baktı. Silahını kemerine yerleştirip sokağın iki ucunu kolaçan etti. Komşu evlerden birinin kapısı açıldı ve gri tulumlu bir adam merdivenlerden hızla inerek Kaska'ya doğru yürüdü. Kaska her zamanki umursamazlığıyla çıkarıp kimliğini gösterdi. Diğer adam şöyle bir bakıp geri uzattı. Sonra o da kendi kimliğini gösterdi. İki adam minibüsü ve evi işaret ederek bir süre konuştular. Sonra tulumlu adam evine döndü. Kaska ise Ebi'nin evine doğru yürüdü. Ebi onu kapıda karşıladı. Ne oldu? Hiç. Adam kim beni niye takip ediyormuş? Takip etmediğini söyledi. Ebi Kaska'nın peşinden salona yürüdü. Kör değilim ben. Daha önce de geldi o minibüs buraya. Bu sokaktan geçti. Sürücüsü ilk kez geldiğini söylüyor. Kim ki bu adam? Kaska defterini çıkarttı. John D'Arturi, 36 yaşında, ikamet kârdısı, Massachusetts. Ehliyetli tesisatçı. Brewster sokağına ilk kez işe geldiğini söylüyor. Araç Beck Bay tesisatı kayıtlı. İçinde de alet edevat var. Defterini kapatıp paltosunun cebine attı. Sonra ifadesiz bir yüzle Ebi'yi süzdü. Eminim halbuki dedi Ebi. Aynı minibüs olduğuna yemin edebilirdim. Hala bir minibüsün sizi izlediği konusunda ısrar ediyor musunuz? Evet lanet olası diye çıkıştı Ebi. Israr ediyorum. Ebi'nin bu çıkışını bir kaşını hafifçe kaldırarak karşıladı Kaska. Ebi zorla derin bir nefes aldı. Bu adama karşı çıkarak bir şey yaptırmak mümkün değildi. Sadece mantıkla hareket ediyordu. Mr. Spock'un rozetli olanıydı. Daha sakin bir sesle hayal görmüyorum dedi, uydurmuyorum da. Bir daha gördüğünüzü zannederseniz plakasını alın. Zannedersiniz mi? Şirketi arayıp bu Doherty'nin verdiği bilgileri doğrultacağım. Ama ben sadece tesisatçı. Kaska salona doğru baktı. Telefon çalıyordu. Açmayacak mısınız? Hemen gitmeyin lütfen. Bir şeyler daha anlatmam lazım. Kaska kapının koluna uzanmıştı bile. Orada durup Abby'nin telefonu açmasını bekledi. Alo. Yumuşak bir kadın sesi karşılık verdi. Doktor Dumat diyor. Abby o anda Kaska ile göz göze geldi. Adamın bakışlarından önemli bir telefon olduğunu çıkardı. Bayan Voss dedi Abby. Bir şey öğrendim dedi Nina. Bir anlamı var mı varsa nedir bilmiyorum. Kaska Abby'nin yanına geldi. Öyle usulca hissettirmeden yanaşmıştı ki Ebi onun farkına bile varamamıştı. Kaska başını Ayze'ye doğru eğip dinledi. Ne öğrendiniz diye sordu Ebi. Bankayı muhasebecimizi aradım. Victor 23 Eylül günü Boston'da Amity Corporation diye bir şirkete firman yapmış. Tarihinden emin misiniz? Evet. 23 Eylül Nina'nın kalp nakli ameliyatından bir gün önceydi dedi Ebi içinden. Amity hakkında ne biliyorsunuz diye sordu Ebi. Hiç, Victor bundan hiç söz etmedi. Bu kadar büyük işlemleri genellikle bana anlatır ama sessizlik oldu. Ebi fonda bir takım sesler duydu. Sonra telaşlı adımlar işitti. Tekrar konuştuğunda Nina'nın sesi daha gergin ve alçakça geliyordu. Kapatmam lazım. Büyük bir işlem dediniz. Ne kadar? Bir an cevap gelmedi. Ebi kadının telefonu kapattığını düşündü. Sonra fısıltıyla gelen cevabı duydu. 5 milyon dedi Nina. 5 milyon dolar havale etmiş. Nina telefonu kapattı, Victor'un ayak seslerini duydu ama kocası yatak odasına girerken başını kaldırıp bakmadı. Kiminle konuşuyorsun diye sordu. Saintila, çiçeklerine teşekkür etmek için aradım. Hangi çiçeklerdi onunkiler? Orkideler. Victor şifanyerde duran vazoya baktı. Ha, çok güzelmiş. Santiago'nun kocası önümüzdeki yıl Yunanistan'a gideceklermiş şekerim. Karayiplerden sıkılmışlar herhalde. Ayaküstü yalan söylüyordu ona. Ne zaman başlamıştı, işte ne zaman birbirlerine gerçeği söylemeyi bırakmışlardı. Victor yatakta yanına oturdu. Nina kendisini dikkatle süzdüğünü hissetti. İyileştiğinde dedi, biz de gideriz Yunanistan'a. Hatta bakarsın, Santina ve Robat'la birlikte gideriz. Güzel olmaz mı? Nina başını sallayıp önüne baktı. Bir deri bir kemik kalmış ellerine. Ama iyileşmiyorum, ikimiz de farkındayız. Bacaklarını yorganın altından çıkardı. Tuvalete gitmem lazım dedi. Yardım edeyim mi? Yok, iyiyim. Kalktığı anda hafifçe başı döndü. Son zamanlarda ayağa kalkınca veya kendini biraz zorladığında hemen başı dönüyordu. Victor'a bir şey demedi. Baş dönmesinin geçmesini bekledi. Sonra ağır adımlarla banyoya yürüdü. Victor'un Ayze'yi kaldırdığını duydu. Banyonun kapısını kapattığı anda da yaptığı hatanın farkına vardı. Aradığı son numara telefonun hafızasındaydı. Victor tekrar arama tuşuna bastığında ona yalan söylediğini anlayacaktı. Tam da Victor'un yapacağı türden bir işti. Santina'yı aramadığını öğrenecekti. Hatta aradığının Ebi DiMatteo olduğunu da bir şekilde çıkaracaktı. Nina sırtını banyonun kapısına yaslayıp kulak kabarttı. Victor avizeyi yerine bıraktı. İçeriden Nina diye seslendi. Nina'nın yine başı dönmeye, gözü kararmaya başladı. Kendini toplayabilmek için başını öne eğdi. Dizleri tutmuyordu. Yine doğru kaydını hissetti. Victor kapıyı zorladı. Konuşmamız lazım Vina. Victor diye fısıldadı ama kendini duyamayacağını biliyordu. Kimse duyamazdı onu. Kımıldamayacak, sesini dahi çıkaramayacak kadar güçsüz halde yere serilmişti. Kalbinin göğsünde kelebek kanadı gibi çırpındığını hissetti. Yanlış adrese geldik bence dedi Abby. Kaskar Roxbury mahallesinin sefil bir sokağında park etmişti. Arabada oturuyorlardı. Sokaktaki dükkanlar ya da kepenkleri indirmiş ya da indirmek üzereydi. İş yapan tek yer spor salonu gibi görünüyordu. İçeriden yere bırakılan ağırlıkların tangırtısı ve erkeksi kahkahalar geliyordu. Bunun yanında komple kiralık ilanı asılmış boş bir bina, onun yanında da 4 katlı taş emiti binası vardı. Binanın girişinde de bir tabela asılıydı. EBT Tıbbi Gereçler Satış ve Servise. Parmaklıklı pencerelerin gerisindeki tozlu ve bakımsız vitrinde koltuk değnekleri ve bastonlar, oksijen tüpleri, yatak yaralarını önleyen köpük şitiler, etajerler, 1960'lardan kalma hemşire üniforması ve kepi giydirilmiş bir manken vardı. Abby binanın vitrinine bakarak onu emitti burası olamaz dedi. Rehberdeki tek emitti burasıydı dedi Katka. Adam bu dükkana neden 5 milyon dolar havale etsin ki? Daha büyük bir işletmesinin şubesidir belki. Belki bir yatırım fırsatı olarak görmüştür. Abby başını iki yana salladı. Böyle bir zamanda mı? Kendinizi Victor Voss'un yerine koyun. Karısı ölüyor. Gereken operasyonu yapılabilmesi için son günler. O paranın hedefi yatırım olamaz. Karısının ne kadar önemsediğine bağlı. Çok önemsiyor. Nereden biliyorsunuz? Göz göze geldiler. Biliyorum işte. Sessizce süzdü onu Kaska. Ne tuhaf diye düşündü Abby. Bakışları artık beni rahatsız etmiyor. Kaska kapısını açtı. Ben gidip bir bakayım. Ne yapacaksınız? Etrafa bakınacağım. Sorular soracağım. Ben de geleyim. Hayır, siz arabada oturun. Tam iniyordu ki Abby onu içeri çekti. Bakın dedi. Her şeyini kaybedecek olan benim. İşimi kaybettim bile. Diplomam da gidebilir. Üstelik insanlar beni psikopat veya katil veya psikopat katil olarak görüyor. Hayatın içine edilen benim. Karşı koymak için tek şansım bu olabilir. O zaman tek şansınızı da mahvetmeyelim. İçeride biri sizi tanıyabilir. İşkilenebilirler. Bunu göze alabiliyor musunuz? Abby koltuğa çöktü. Kaska haklıydı. Başından beri haklıydı adam. Zaten yanında gelmesini istememiş ama Abby ısrar etmişti. Oraya kendi başına da gidebileceğini söyleyerek tehdit etmişti Kaska'yı. Ama kendini zorla getirttiği binadan içeri giremiyordu şimdi. Kendi mücadelesini kendi verecek hal bile bırakmamışlardı onda. Başını iki yana sallarken beceriksizliğine sinirlendi. Bir de Kaska'nın bunu yüzüne vurmasına. Kaska kapıları kilitleyin deyip arabadan indi. Abby onun sokağa geçip bakımsız kapıdan girmesini gözleriyle takip etti. İçeride neler bulabileceğini düşündü. İnsanı daraltan tekerlekli sandalyeler ve kusma küvetleri, sararmış nalyon muhafazalarda hemşire kıyafetleri, ortopedik ayakkabı kutuları, bütün ayrıntılar kafasına canlıydı. Çünkü ilk formasını alırken o da bu tür dükkanlara girip çıkmıştı. 5 dakika geçti. 10 dakika. Kaska ne yapıyorsunuz içeride? Sorular soracağını, kimseyi kuşkulandırmayacağını söylemişti Ebe. Adamın sağduyusuna güveniyordu. Ortalama bir cinayet masası komiserin ortalama bir cerrahtan akıllı olduğuna karar vermişti. Ama ortalama dahiliyeciden değil. Hastane personeli arasında cerrahların akılsız olduğuna dair espriler yaygındı. Dahiliyeciler akıllarına güvenirdi. Cerrahlarsa ellerine. Dahiliyeci asansör kapısını durdurmak için elini uzatır, cerrah kafasını. Ha. 20 dakika geçmişti, saat 5 olmuştu ve cılız gün ışığı yerini kasvetli alacakaranlığa bırakmıştı. Abby camı biraz indirdiğinde Martin Luther King bulvarından geçerken arabaların kesintisiz uğultusunu duyabiliyordu. Mesai trafiği. Az ileride dev gibi puzzle'lı iki spor salonundan çıkıp ağır adımlarla arabalarına doğru yürüdü. Abby gözünü kapıdan ayırmadan Kaska'nın çıkmasını bekledi. 5'i 20 geçiyordu. Sokakta bile trafik yoğunlaşmaya başlamıştı. Ön kapıyı arabalardan fırsat kalırsa kesik kesik görebiliyordu. Trafiğin durduğu bir anda Ebit'in binasının yan kapısından bir adam çıktı. Kaldırımda durup saatine baktı. Adam başını kaldırdığında Ebit'in kalbi derecesine çarpmaya başladı. Tanıyordu bu suratı. Kapkalın kaşlar, kanca burun. Nina'nın kalbini ameliyathaneye teslim eden doktor Mapes'ti. Bu. Mapes yürümeye başladı. Sokağın biraz ilerisinde mavi bir Transem'in önünde durdu. Anahtarlarını çıkardı. Ebi tekrar Emiti binasına bakarak Kaska'nın çıkması için dua etmeye başladı. Hadi lütfen gel, lütfen Mapes'i kaçıracağız. Tekrar öbür arabaya baktı. Mapes arabaya binmiş, emniyet kemerini bağlıyordu. motoru çalıştırdı, direksiyonu çevirip trafiğin kesilmesini bekledi. Ebi telaşla kontağa baktığında kaskın anahtarları üzerinde bıraktığını gördü. Tek şansı, biricik şansı bu olabilirdi. Mavi Transam sokağa çıktı. Düşünecek zaman kalmamıştı. Ebi sürücü koltuğuna geçip kaskın arabasını çalıştırdı. Hiç bakmadan trafiğe dalınca acı fren sesleri kornalar ortalığı inletti. Az ileride Mapes yeşil ışığın son sahnesine yetişerek kavşağa geçti. Ebi sert bir frenle durdu. Kavşakla arasında 4 araba vardı ve yanlarından geçecek yer yoktu. Tekrar yeşil yanana kadar Mapes çoktan uzaklaşmış olacaktı. Oturup sandalyeleri, saniyeleri sayarak, Boston'un trafik ışıklarını, sürücülerini ve kendi kararsızlığına lanet okuyarak bekledi. Keşke daha önce çıkabilseydi sokağa. Transam, karıştı otomobil nehrinde mavi bir noktaydı artık. Lanet trafik ışıkları. Nihayet yeşil yandı ama hareketlenen olmadı. Öndeki sürücü dalmıştı herhalde. Ebi var gücüyle kornaya bastı. Önündeki arabalar nihayet hareket etti. Ebi gaza yüklendi ama hemen ardından ayağı pedaldan çekmek zorunda kaldı. Birinin arabasının kaportasına vuruyordu. Sağına baktığında kaskının yolcu kapısının yanında koştuğunu gördü. Ebi frene basıp kilidi açtı. Kaskı hışımla kapıyı açtı. Ne yapıyorsunuz? Binin çabuk. Hayır, siz önce kenara çekin. Binin diyorum size. Kaska şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. Sonra arabaya bindi. Ebi gazı kökleri ve kavşağı hızla geçtiler. İki sokak ötede mavi bir parıltı sağa döndü. Transam, Koteke sokağına sapmıştı. Hemen peşine takılmazsa ileride yoğun trafikte onu kaybedebilirdi. Karşı şeride geçip üç arabayı hızla geride bıraktı. Son anda şeridine döndü. Kaskının emniyet kemerine bağlandığını duydu. İyi de etmişti. Zira bu işin nereye varacağı belli değildi. Koteke sokağına saptılar. Anlatacak mısınız artık, dedi Katka. İlerideki mavi arabayı kullanan adam Emiti binasının yan kapısından çıktı. Kim ki o? Organ kuryesi. Adının Mepes olduğunu söylemişti. Karşı şeritte bir boşluk daha olunca yine önündeki arabaları sollayıp kendi şeridine döndü. Kaska ben kullansam daha iyi olacak, dedi. Göbeğe giriyor. Hangi yöne gidecek? Nereye dönecek bu? Trensem sokağın çevresini dolaşıp doğuya döndü. Çevre yoluna çıkıyor, dedi Kaska. O zaman biz de çıkıyoruz. Ebi de göbeğe girip Transem'in arkasından saptı. Ayrım 27, sayfa sonu 250.